Kaçtı. Rijik bütün gün şehirde aç ve üşümüş bir halde dolaştıktan sonra geceleyin eski bir takım tahta ve odunların yığılı olduğu bir avluya girdi. Kütüklerle tahtaların arasında kendine gece bekçileriyle polis devriyelerinin fark edemeyeceğini tahmin ettiği bir köşe buldu. Açlıktan ve 4 aylık tifodan bir deri bir kemik kalmış vücudunu buraya soktu. İçini kemiren açlığı unutmaya ve kendini tahtalarla rüzgardan korumaya çalışarak sıkı bir topak halinde yumuldu, düşüncelere daldı. Hastanenin iğrenç sarı duvarları arasında tifo hastalığıyla, doktorun kişiliğinde kültürle ve hastane tedavisinin koşullarıyla savaşarak geçirdiği 4 ay içinde uzun uzun ve bol bol düşünmeye alışmıştı. Bu düşünceler yüreğinde kötü ve acı bir tortu bırakarak, onda öfkeli, iğneleyici bir ruh hali ve kendisini çevreleyen her şeye karşı saldırgan, meydan okuyucu bir ton yaratmıştı. Bu ton ve bu ruh hali, Rijik'i her şeyden önce hastane personeli ile kavgalı bir duruma sokmuş, dün de hastaneden çıkınca kendisi için daha önemli bir kavgaya, hırsızlık mallarını satmakta aracılık eden gerekli bir adamla Mişka onbaşı ile kavga etmesine sebep olmuştu. Rijik başkalarının taşınır malları üzerinde ileride yapacağı işler hesabına küçük bir avans almak umuduyla hastaneden Mişka'ya gelmişti. Ama Mişka eski müşterisinin zayıf tifonun kuruttuğu vücuduna bakarak ona olan kuşkusunu açığa vurmaktan kendini alamadı ve Rijik'in avans olarak istediği parayı geri alabileceğine hiç umudu olmadığını bildirdi. Çünkü kendi yani Mişka'nın görüşüne göre Rijik'in işi kötüydü. Sağlığını adam akıllı yitirmişti. Ustalığını da birlikte yitirdiğini düşünmek doğru olurdu. Başka zaman bu sözlerin çok daha ağırını aldırmayan Rijik bu laflara çok içerlemişti. Gözleri kötü kötü ışıldayarak Mişka'ya sordu. Sence ben artık işe yaramıyor muyum yani? Mişka küçücük gözlerini kendisinin olan koltuk meyhanesinin isli tavanına dikerek hani pek de öyle değil ama ne de olsa işte diye söylendi. Rijik göğsünde bir şeylerin kıpır kıpır kıpırdadığını ve bir küfür seli halinde fırlamak istediğini hissederek hayır açıkça söyle bana yani sence ben artık işe yaramaz mıyım diye üsteledi. Mişka hasılat çekmecesini açtı, hiçbir şey söylemeden bakır paraları çıkırdattı. Rijik kendini tuttu ve bekledi. Ama temiz ve sıcacık elbiseler giymiş Mişka'nın sağlam ve besili vücuduna, gözlerine kadar bütün yüzünü kaplamış kara ve kıvırcık sakallı, kırmızı ve sağlıklı yüzüne, güzel bir biçimle çatılmış kara kaşlarının altından sükunetle parıldayan keskin bakışlı küçücük gözlerine bakarken, bu tok adama kötü ve dokunaklı birkaç söz söylemek için şiddetli bir istek duydu. Sesli düşünüyormuş gibi köşeye bakarak söyledi. Şu dünyanın haline bak. Hırsızlık kimisini zengin eder, kimisinin de sadece iliklerini kurutur. Mişka müşterisinin yüzüne merakla bakarak sordu. Kimden söz ediyorsun sen? Kimden mi söz ediyorum? Bir tanıdıktan. Senden söz ettiğimi mi sandın? Demek ki bir benzerlik buldun. Rijik bunları söyledikten sonra Mişka'nın yüzüne bakarak kinci bir gülüşle gülümsedi. Mişka karşısında durmakta olan yırtık pırtık paçavralara bürünmüş uzun boylu, zayıf, çökük yanakları yeşile çalan adamı ölçülü bakışlarla ve sessizce süzdü ve elinde olmayarak irkildi. Rijik ona dik dik bakıyordu. Gözleri sanki bir şeyler tutuşturmak istiyormuş gibi çakmak çakmaktı. Sımsıkı kilitlenmiş çenesi, yanaklarının çöküklüğünü, elmacık kemiklerinin fırlaklığını daha da belirgin bir hale getirerek yüzüne uzlaşmaz, yırtıcı bir anlatım vermekteydi. Mişka, diye mırıldandı ve ziyaretçisini başından sağmak isteğiyle avucunda bakır paralar bulunan elini uzatarak ekledi. Al bunları, hastaneden erken çıkmışsın, kötü. Rijek paçavralarından sinirli sinirli bir parça kopararak sordu. Orada ne kadar var? Ne kadar mı var? Yarım ruble. Rijik bu cevap üzerine elini paraya uzatmadan bir kahkaha attı. Bu kahkahadan sarsılarak ve öfkesinden mosmor kesilerek yüksek ve çıngıraklı bir sesle bağırmaya başladı. Sağ ol, sen bunu kendine kefen parası olarak sakla, dalaverici soyguncu. Söylediği her sert sözle adeta sarsılıyordu. Aynı sözü birkaç sefer üst üste söyledikten sonra anlaşılmaz, anlamsız bir takım sözler söylemeye, Mişka'nın sakalına sarılmak gibi apaçık bir amaçla onu Mişka'dan ayıran tezgahın üzerinde eğilmeye başladı. O anda Mişka, yarım ruble teklifinde gücenecek ne gördüğünü sormayı akıl etseydi, Rijik bu soruya karşılık veremez, şaşırarak herhalde yatışırdı. Ama hastalığın bitkin bir hale getirdiği müşterisine tiksinerek bakmakta olan Mişka'nın aklına böyle bir soru gelmedi. Rijik'ten bir an önce kurtulmak isteğinden başka bir şey hissetmeyen Mişka, onun küfürlerine tok bir adamın sert ve soğuk tavrıyla karşılık verdi. Rijik bağırmaktan vazgeçip tıkanarak, öksürerek ve dişlerini gıcırtatarak tezgahın üzerine yığılınca Mişka ona, ''Bana bak kardeş'' dedi. Sen buradan çekip git. Anlıyor musun? Çek arabanı. Burada bağırıp çağırmanın anlamı yok. Ne istersen düşün ama kendi kendine sessizce düşün. Bana bağırıp çağıramazsın. Kendi kendine çekip gitmezsen seni ensenden tuttuğum gibi fırlatıp atarım. Yoksa polis mi çağırayım? Yıldırımla vurulmuşa dönen Rijik, polis mi çağıracaksın dedi. Polisin eski tanıdığı çalınmış mal alan Mişka onbaşı, dünyanın bütün şehirlerinde bu yüzden mahkemelere düşen, kendisiyle yani Rijik'le birçok büyük işler yapmış olan bu adam, onu karakola götürmeleri için polis çağıracak ha? İkisinin ortak düşmanı olan polis ha? Mişka sakin sakin hasılat çekmecesini kapadı, bir kez daha haydi defol diye tekrarladı ve kollarını göğsünde kavuşturup Rijik'e sert sert bakarak sırtını şişelerin durduğu rafa dayadı. Rijik onun serin kanlılığına şaşıp kalmıştı. Şaşkın şaşkın çevresine baktı. Meyhane bomboştu. Sigara dumanından sararmış ve islenmiş duvarlarla sahibinden daha sakin ve daha soğuk Rijik'e bakmaktaydı. Rijik boğuk bir sesle gidiyorum dedi. Ver bana o yarım rubleyi. Mişka esneyerek kardeş benim sana borcum yok dedi. Rijik anlayamadım nasıl diye sordu. Ve Mişka'nın ona doğru yaptığı bir el hareketinden sorusuna gereken korkutucu karşılığı alarak elini salladı ve sallanarak kapıya doğru yürüdü. Kapıda arkasına dönerek Mihail sen alçağın birisin sözleriyle eski arkadaşına veda etti ve bütün gücüyle kapıya vurarak çekip gitti. Bu sahne bir süre için öfkesini bastırmıştı. Sonra arkadaşlarını arayarak uzun süre şehirde dolaşmış ama kimseyi bulamamıştı. En sonunda tekrar öfkelenmiş, yorulmuş, aç ve üşümüş bir halde geceyi geçirmek üzere tahta yığınlarının bulunduğu avluya gelmişti. Tahtaların arasındaki delikten sokak lambalarının donuk ışığı görünüyordu. Fenerlerin çok zayıf aydınlattığı, ıslak, soğuk sonbahar rüzgarının önüne kattığı, bölük pörçük ağır bulutlar hızlı hızlı bir yerlere doğru uçuyordu. Odun yığınlarına çarpan rüzgardan boşluğa boğuk sesler yayılıyordu. Giydiği paçavralara iyice sarılmaya çalışan Rijik, bir yandan öbür yana dönüyor ve açlığın gittikçe daha büyük bir güçle içini kemirdiğini hissederek duyduğu ağrılara kendini kaptırıyor ve düşünüyordu. 4 aylık hastalığı süresince arkadaşlarından hiçbiri sanki kendileri dünyada yokmuş gibi bir kez olsun hatırını sormamıştı. Oysa onlar pekala vardılar ve şaşılacak bir açıklıkla bunlardan her birinin yüzlerinin, konuşmalarının, uzmanlıklarının bütün özellikleriyle yırtık pırtık bir kurdu andıran görünüşleri bir bir gözlerin önünde canlandı. Bunlardan her birini nedense iş üzerinde gözlerinin önüne getirdi. İşte bunlardan Kurdik, çamaşır kurutma işinde uzmandı. Romatizmanın berbat ettiği uzun titrek bacaklar üzerinde yırtıcı hayvanlar gibi büzülmüş ince bir vücut, Tahta perde boyunca yavaş yavaş hırsızlama yatak çarşaflarının, gömleklerin, havluların asılı olduğu ipe doğru ilerliyor. Kurdik tuhaf bir sis içinde kayboluyor. Onun yerine asık suratlı Alyoshka ortaya çıkıyor. Alyoshka birinin atı yanında duruyor. Atın sağrısına vurarak boğuk bir sesle "Hayt aslanım benim, maşallah ne de güzelmiş" diye söyleniyor. Sonra birdenbire güçlü vücuduyla ata atlıyor, atı kamçılıyor ve altında boğuk bir uğultu ile atın nal seslerinin çıkardığı bir gürültü bırakarak atla birlikte gözden kayboluyor. Rijik'e bu sesler kafasında bir yerde yansıyormuş gibi geliyor, bir acı duyuyor. Yeniden sayıklamaya başlıyor korkusuyla ve soğuktan titriyor. Uzun süre ininde kımıldanıp duruyor. Yorulup yeniden yerleştiği zaman gözünün önünde bir başka arkadaşının hayali canlanıyor. Bunların hepsi de şu ya da bu biçimde ona borçluydular. Hem de onun düşüncesine göre kendisinin onları olduğundan çok daha fazla borçluydular. Sarhoş Er Saveli, polislerle yaptığı dövüşten yara bere içinde kalmış suratıyla boğuk boğuk mırıldanıyor. "Beni kurtardığın için Rijik, seni asla unutmayacağım, asla." Rijik Saveli'nin sırtına indirdiği dostça şaplağı şu anda duyar gibiydi. İhtiyatsız ve beceriksiz Er Saveli'yi bir mağazanın kilidini kurcalarken yakalayan bildik polisin elinden kurtarması ona az tuzluya oturmamıştı. Bunu hatırlayınca "ah şu insanlar" diye düşündü. O zaman karakolun evrak memuruna az para yedirmemişti. O paralar şimdi olsaydı... Rüzgar kendi can sıkıcı sonbahar şarkılarını söylüyordu. Rijik'e öyle geldi ki rüzgar da borçlarını ödemesini bilmeyen insanlar hesabına üzülüyor ve acı çekiyordu. Sonra düşünceleri bir başka yöne kaydı. Şimdi o hastahanedeydi. Can sıkıcı sarı duvarlarla, hasta bakıcılarla hademelerin yorgun kül rengi yüzleri, gözleri önünde kederli bir fon halinde birleşiyor ve bunun üzerinde can sıkıcı, acı bir olay canlanıyordu. İyileşmeye yüz tuttuğu günlerdeydi. Gözlerini yummuş yatıyordu. Karyolasına iki kişinin yaklaştığını hissetti. Bunlardan biri "şuna bak" demişti. "Bu kuşkulu kişi galiba yaşamak istiyor." Ötekisi saygılı saygılı cevap vermişti. "Çok doğru efendim. Ateşi düşüyor. Şu anda 38.3. Kurt gibi 9 canlı adamlar." Sonra Rijik'in başı üzerinde bir takım kağıtlar hışırdatarak çekilip gitmişlerdi. Rijik o zaman bu söylenen sözlerin küçücük keskin buz taneleri halinde içine düştüğünü hissetmişti. Kendisinden ne biçim söz ediyorlardı? Sanki bir köpekten söz eder gibi. Bir çağrışımla köpeğini hatırladı. Bu sahibinden başka kimseyi yanına sokmayan iri, siyah, çok güzel bir köpekti. Adı da Gulay'dı. İnsanın bir köpeği olması ne iyi şeydi. İnsana çabuk alışıyordu. Sonra senden hemen hemen hiçbir şey de istemiyordu. İnsanların tam tersi. Bu köpek acaba şimdi neredeydi? Rüzgar kırlarda uçuşarak ve eski tahta yığınlarının gözüne çarparak uluyordu. Rijik gizlendiği yerden başını çıkardı. Çevresine bakarak derin derin göğüs geçirdi. Ortalık karanlık, korkunç ve soğuktu. Sabah olmasına da herhalde daha çok vardı. Çok yakınlarda bir yerde gece bekçisinin sopa sesi duyuldu. Rijik irkildi ve tahtaların arasına büzüldü. Burnunu sokacak ne var sanki? Ne var? Boş bir yer işte. Odundan başka ne var burada? Ah şu insanlar, şu insanlar. Rijik'e bekçi sanki onun kokusunu almış gibi geldi. Şimdi onu buradan kovmaya kalkışacak, bağırıp çağıracak, küfredecek, hatta düdüğünü bile öttürmeye koyulacaktı. Boş bir alan burası. Evim yoksa boş bir alanda gecelemeye yerden göğe kadar hakkım var. Bekçinin sopası gittikçe yaklaşıyordu. Yanında köpek yoksa beni bulamaz. Dünyada beni bulamaz. Ama yanında köpek varsa iş değişir. Bu ürkeklik bana hastalıktan sonra geldi. Bekçi de kim oluyormuş? Sopasını vuruyor. Varsın vursun. Bu bana engel olabilir mi? Buyur, istediğin kadar sopanı vur. Namussuz herif. Kokuyu aldı. Vay anasını, geliyor. Köpek de var. Bekçi çok yakınlarındaydı. Ağır ayak sesleri, köpeğin yaltaklanışı duyuluyordu. Rijik'i bir telaş aldı. Aynı zamanda ateş gibi bir öfke sardı. Eninden çıkmak, bekçinin karşısına dikilmek isteğine kapıldı. Bu bekçilerin hepsi de korkaktı. Ne var ki soğuktan, hastalıktan kırılan vücudu bu isteğine boyun eğmekten kaçındı. Üstelik bir köpek hırlaması da duyuldu. Hem de bu sefer çok yakında, yanı başında bir yerden duyuldu. Bekçi sopasıyla tahtalara vurdu ve heybetli, kalın bir sesle boğazını temizledi. Rijik herhalde hergele kellesi kulağı yerinde sağlam yapılı biri olsa gerek diye acı acı düşündü ve yavaş yavaş sürünerek elinin derinliklerine doğru çekilmeye çalıştı. Ama beceriksiz bir davranışla bulunduğu ini örten tahtalardan birini devirdi. Bir gürültü koptu. Korkunç bir hırlama duyuldu. Rijik birdenbire ta burnu dibinde kocaman bir köpeğin kara suratını gördü. Onun gördüğü sadece kıllı yuvarlak bir parçaydı. Ama o köpeğin keskin dişlerini, öfkeli bir kurt gibi yanan gözlerini gördüğünü sandı. Sesinin bütün gücüyle "Hoşt, defol!" diye bağırdı. Ayağa fırlamak istedi, başını ve omuzlarını şiddetle tahtalara çarptı. Rijik'in bağırmasından ürken köpek geriye fırladı. Rijik çömeldi. Kafasına üşüşen bulanık bir takım duygulardan, en çok da korkudan taş kesildi. Adeta bunlardan sonra ne olacağını bekliyormuş gibi çömelmiş durumda kala kaldı. Köpeğin işkilli hırlamalarıyla bozulan inanılmayacak kadar uzun sessizlik birkaç saniye sürdü. Çık bakalım diyen boğuk, kısık bir ses duyuldu. Arkasından köpek yeniden burnunu soktu. Bir insan sesi duyan Rijik birdenbire silkindi ve kendine geldi. Sabırsızlanan ses korkutucu bir tonla "Sana çık diyorum!" komutunu bastı. Ama Rijik artık bu tonu umursamıyordu. Nasıl olsa çıkmak zorundaydı. Bekçi üçüncü sefer "Çık ulan dışarı!" diye bağırdı. "Yoksa düdük çalacağım." Rijik "Düdük mü çalacaksın?" diye sordu. Dur bakalım biraz, buna hakkın yok. Aynı biçimde ben de sana karşılık verebilirim." Rijik bu sözleri kendine güvenen, hatta biraz da küçümseyici bir tonla söylemişti. "Düdüğü çalar polis çağırırım. Çık oradan iblis herif." "Polis mi çağırırmışsın? Niçin? Hasta bir adamı karakola götürmeleri için mi? Buyur, sende vicdan yoksa buyur çağır. Şu köpeği uzaklaştır, onun ağzına kendimi atacak değilim ya." Bekçi, "Gulay çekil bakalım!" diye bağırdı. Köpek hırlayarak geri sıçradı. Ama Rijik çıkmadı. Bekçi sabırsızlanarak, "Ulan namussuz, niye çıkmıyorsun ha?" diye söylendi. Rijik başını çıkararak ve bekçinin ayakları dibinde duran köpeği dikkatle süzerek, "Çıkıyorum, çıkıyorum, biraz bekle!" dedi ve "Bu köpeği nereden aldın ha?" diye ekledi. "Bu köpek kimin? Çıkacak mısın yoksa sopayı kafana indireyim mi?" Rijik küçümseyerek cevap verdi. "Dur bakalım, öyle alık alık suratıma bakma. Ne bağırıp duruyorsun? Seni tanımadım mı sanıyorsun? Belleğim senden daha iyidir asker efendi. Seni sesinden hemen tanıdım. Hayvan suratını görmüyorum ama sen olduğunu biliyorum." Eski arkadaşının kendisine yardım edeceğine dair içinde uyanan umutla birdenbire ısınan Rijik bu sözleri söyleyerek beceriksizce ininden dışarı çıktı. Parmaklarını şaklatarak ve dudaklarından sesler çıkararak köpeği kendine çağırdı. "Gulay, sahibini tanımadın mı Gulay? Gel buraya ulan." Gulay tembel tembel kalktı. Kuyruğunu sallayarak adeta ondan bir şeyler sormak ister gibi bekçiye baktı. Bekçi biraz rahatsız olmuş bir insan edasıyla "Sen nasıl bir adamsın, kimsin?" diye sordu. Ve ayağıyla köpeği dürterek kendisini ham halat, iri bir ağaç kütüğüne benzeten ağır, gri kürkünün koyun derisinden kocaman yakasını düzeltmeye koyuldu. "Desene nasıl da zengin ve önemli bir kişi olduk. Artık eski arkadaşımızı tanıyamıyoruz. Gulay gelsene buraya, seni gidi namussuz köpek." Ama köpek Rijik'e gitmedi. Bir kenara çekilerek yere oturdu ve sahiplerine önem vermeyerek tatlı tatlı kaşınmaya başladı. Bu durum Rijik'i kızdırdı. Yerden bir topak kurumuş çamur alarak köpeğe attı. Köpek bağırarak daha uzağa kaçtı. Bekçi başını kürkünün yakasından çıkararak "Yoksa sen Grigori misin?" diye sordu. Rijik alaycı bir sesle "Demek tanıdın," dedi. "Sonsuz teşekkürler. Karnımız tok olunca belliğimiz nasıl da zayıflıyor değil mi?" Bekçi adeta üzgün bir eda ile "Oysa senin ölmüş olduğunu söylediler," dedi. "Hastahanede, tifodan." "Görüyorsun ki ölmemişim." "Evet, peki nasıl memur oldun ha?" Rijik ellerini giydiği paçavraların yenlerinin ta içine sokarak rüzgarın altında büzülmüş bir halde duruyordu. Rüzgarın sanki kendisini devirmesinden korkuyormuş gibi kütüklere sımsıkı yaslanmıştı. Ağır kalın bir kürke sarılmış arkadaşının iri vücudu onun üzerinde tuhaf bir izlenim bırakıyordu. Acı, öfkeli bir şeyler Rijik'in aç vücudunda sızlıyor, onda bu iri yarı adamı dövmek isteğini uyandırıyordu. Bu istek öylesine güçlüydü ki bir süre için açlık duygusunu ve içinde uyanan arkadaşından yardım görmek umudunu bile gölgeledi. Rijik kımıldamadan duran ve bu karşılaşmadan şaşırmış olan eski arkadaşına sessizce bakıyor ve ona dokunaklı çarpıcı bir şeyler söylemek için içinde her saniye bir duygunun kabardığını duyuyordu. Bu tuhaf sessizlikten sıkılan ve bir şeyler söylemek gerektiğini hisseden bekçi, "Oysa senin öldüğünü söylemişlerdi. Demek ki, peki kardeş, şimdi ne yapacaksın ha?" Rijik'in hastalıktan bozulmuş, öfkeden bilenmiş sinirleri çok gergin teller gibi duyarlı bir hal almıştı. Arkadaşının tuhaf, suçlu tonu daha da öfkelendirmişti onu. Arkadaşının kendisiyle karşılaşmaktan sevindiğini gösteren hiçbir belirti göstermemesi de Rijik'in ondan nefret etmesine sebep olmuştu. Rijik dokunaklı bir gülüşle "Nasıl, beni gördüğüne sevindin mi?" diye sordu. Saveri duyduğu yerde budalaca bir yarım dönüş yaparak "Ben mi?" dedi. "Sevindim tabii. Peki sen şimdi ne yapacaksın?" Kendisini tehlikeli bir durumda hisseden bekçi daha fazla bir şey söyleyemeden ve bu tehlikenin ilhamıyla Rijik'e yaklaşarak hızlı hızlı konuşmaya başladı. "Bana bak kardeş, sen yine oraya gir. Ben de gidiyorum. Çünkü ben daha fazla kalamam. Yakında devriyeler dolaşmaya başlar. Sabahleyin seni görmeye gelirim. O zaman oturup bol bol konuşuruz. Görüyorsun ki şimdi ben bekçiyim. Şimdi bir şeyler yakalayıp karakola götürmek zorundayım. Görev, kardeş, elden ne gelir?" Saveli derin derin içini çekerek sustu. Rijik bir kelime bile söylemedi. Kötü, ağır bir dakika gelip çatmıştı. Kırlarda esen rüzgarın bundan sonra söylenecek sözleri sanki daha iyi işitmek istiyormuş gibi birdenbire dinmesi bu dakikayı daha da ağırlaştırmıştı. Gökyüzünde ağır ağır sürüklenen bulutlar bir an için parçalandı. Soğuk ay ışınları merakla yeryüzüne baktı. Donuk ışınlarıyla konuşmadan karşı karşıya durmakta olan iki adamı, onlardan biraz ötedeki köpeği ve ağır kocaman odun yığınlarını aydınlatarak yeniden bulutların arasına gizlendi. Rijik alaycı çıngıraklı bir sesle "Gulay gel buraya," diye bağırdı. Konuşmamak, susmak hoşuna gidiyordu. Bu susuş Saveli'ye çok acı verdiğini biliyordu. Köpek kuyruğunu sallayarak ama aynı zamanda yeni sahibine bakarak ona doğru yürüdü. Yeni sahibi durduğu yerde sabırsızlıkla sallanıp duruyor, ürkek çevresine bakıyordu. Bekçi Saveli üzüntülü bir tonla ve boğuk bir sesle biraz da istemeyerek "Görüyorsun işte, ben bekçi oldum," dedi. "Öyle bir şey oldu işte. Ben de bekçiliğe yazıldım. Şimdi işte sağa solu gözlüyorum. Görev işte kardeş. Zor bir iş. Çünkü biraz yan bassan hop atıveriyorlar. Zaten zorla bu işi aldılar. Ben kimim ki? Saveli, üstelik ne mal olduğum da belli. Olacak iş değil. Neyse. Antip Mitriç gel benim kereste deposunda bekçilik et," dedi. "Ayda 3 ruble. Kapıcıya da yardım edersin. Yiyecek içecek de cava. Çingene gibi yaşamaktan bıktım. Şimdi işte gördüğün gibi gece bekçiliği ediyorum. Gulayka, ah seni kıllı şeytan. Sahibini tanıdın demek. Ah seni alçak, tanıdın ha? Rijek yanına gelen köpeği okşuyor ve bu davranışlarından ötürü fena halde bozulan, adeta mahvolan Savali'nin bıyıklı kızıl suratına bakıyor. Bundan büyük bir tat duyuyordu. Soğuktan ter ter titriyor ama aldığı küçücük öşten ısınarak adeta bunu fark etmiyor, hatta partallarına daha sıkıca sarılmaya bile kalkışmıyordu. Okşamalarını oldukça ilgisiz davranan Gula'ya bakarak sevimli köpek diye söylenip duruyordu. Savali içini çekti, eliyle başındaki şapkanın yerini değiştirerek uyuşuk ve canı sıkkın bir halde yeniden konuşmaya başladı. Hey yarabbi, tövbe edersin, sana bir iş vermeleri için uğraşırım. 12 ruble alırsın, ben bunu yaparım. Sen kardeş sabaha kadar bu delikte kal. Nöbetimi bitirir bitirmez hemen gelirim. Şimdi benim için tehlikelidir. Şimdi devreye geçer. Senin yüzünden işimden olurum. Kardeş boş ver, gir şu deliğe. Rijik bekçinin yalvaran korkak fısıltılarını işittikçe sevincinden uçuyordu. Gulayka sevimli köpek, herhalde sen beni 3 rubleye satmazsın değil mi? Savali başını eğdi, sopasıyla yere vurmaya başladı. Rijik sözlerini sürdürdü. Dostum Gulay, köpek olmasına köpeksin ama senin ruhun var. Bana acıyorsun, görüyorum acıyorsun. Çünkü ben de köpeğim. Savali birdenbire başını kaldırdı. Evet köpeksin dedi. Sonra, yani köpeksin işte. Senden namuslu namuslu rica ediyorlar, insanı zor duruma sokma diye. Sen yine bildiğini okuyorsun. Uygunsuz herif, gir şuraya. Rijik böyle bir çıkış beklemiyordu. Kendini buna hazırlamamıştı. Şaşırıp kaldı. En sonunda verilecek karşılığı buldu. Ya girmek istemezsem? Seni zorla sokar ya da polise teslim ederim. Anladın mı? Sen ne sanıyorsun? Kardeş bana vız gelir. Geçenlerde Şaşı Mişka'yı da polise teslim etmiştim. Hem buna çok sevindiler. Tatlılıkla yola gelmezsen ben ne yapayım? Savali canlanmıştı. Gücü ve onu destekleyen daha başka şeyleri kendinden yana hissetmişti. Sersem gir şuraya diyorum sana. İşte devreye geliyor, duyuyor musun? Gir iblis. Alıp götürürler. Yoksa ben kendim düdüğü çalarım, haydi. Ama Rijik girmemekte direndi. Sıcak, boğucu bir şeyin göğsünden boğazına boşandığını hissetti. Dişlerini gıcırdatarak birdenbire isterik bir sesle ulumaya başladı. İstemiyorum, girmeyeceğim. Gulay gel buraya. Ben senin sahibinim. Gulay, haydi hırsızlık edelim. Bak karışmam Ersavali, hırsızlık edeceğim. Senin şu tahtalarını aşıracağım. Beni niye yakalamıyorsun ha? Düdüğünü çalsana namussuz herif, aşağılık adam. Gulay, ısır şunu, parçala onu, parçala şu haini. Rijik artık kendini iyice kaybetmişti. Deli gibi bağırmaya başladı. Köpeğin boğazına sarılarak onu Savali'nin üzerine atmaya çalıştı. Köpek Rijik'in kolları arasında kıvranmaya ve yüksek sesle hırlamaya başladı. Sonra birdenbire dişlerini onun bacağına geçirdi. Yabani bir sesle haykıran Rijik kırılmış gibi yere yuvarlandı. Kapana kısılan bir kurt gibi uluyarak toprağın üzerinde kaymaya başladı. Öfkesinden kudurma derecesine gelen Gulay, Rijik'in çevresinde dönüyor, onu gırtlağından yakalamaya çalışıyordu. Bekçi şaşkın bir halde durmuş, sopasını havada sallıyor, başını göğe doğru kaldırarak acı acı düdük çalıyordu. Dışarıda nal sesleri duyuldu. İki atlı silüeti belirdi. Bunlardan biri yere atlayarak düdük çalmakta olan Savali'ye acele acele sordu. Ne oluyor? Savali bir kenara kaymış olan Rijik'e boş gözlerle baktı. Öteki polis Rijik'e eğilmişti bile. Onu yerden kaldırıyordu. Birinci polis Savali'yi yakasından çekerek sorusunu tekrarladı. Bu gürültü ne? Söylesene. Savali, adam gelmiş, gelmiş tahtaları çalıyor. Ben de işte düdük çaldım. Hey yarabbi diye mırıldandı ve bitkin bir halde içini çekti. Birinci polis adam gelmiş diye onu taklit etti. Yanına getirilen ve hafifçe hıçkırmakta olan Rijik'in burnuna yumruğunu dayayarak ekledi. Bu mu adam? Ah seni hayvan suratlı, götür şunu. Savali eliyle belirsiz bir işaret yaptı ve yerinden kımıldamadı. Polis, sana götür onu diyorlar diye bağırdı. Bunun üzerine Savali Rijik'e yaklaştı. Onu yeninden tutarak boğuk bir sesle gidelim dedi. Polisler dikkat et kaçmasın diye tembihlediler ve atlarını atlayarak gece karanlığında gözden kayboldular. Rijik gidiyor ve sessizce hıçkırıyordu. Ayaklarını ellemek için de sık sık eğiliyordu. Tenha bir sokaktan tahta perdeler arasından gidiyorlardı. Bu tahta perdelerin ardından biçimsiz bir takım ağaçlar çıplak dallarını uzatmıştı. Sokaklardı. Dallar perdeler üzerinde kara bir ağ gibi asılı duruyordu. Sanki birçok uzun ve ince kol el sıkışmak için birbirine uzanmıştı. Ama rüzgar onları sallayarak bunu yapmalarına izin vermiyor, ağaçlar da acıklı acıklı çıtırdıyordu. Dalların arasından bulutların gökte uğursuzca uçuşları görünüyordu. Bunların ağır ve yavaş hareketleri öylesine hazin ve amaçsızdı. Uzaklarda bir takım binaların karanlık silüetleri görünüyordu. Aralarında yer yer parıldayan sokak fenerlerinin zayıf ışıkları geceyi daha da kederli ve karanlık bir hale getiriyordu. Rijik havada kolunu sallayarak sevinçle "Al sana namussuz!" diye bağırdı. Bunun ardından da köpeğin acı acı bağırdığı duyuldu. Savedi durdu. Yan gözle Rijik'e bakarak üzgün bir sesle sordu. Köpeğe ne yaptın? Taş attım. Tam isabet. Ne oluyorsun iblis? Ulu ulu, ben de uludum. Daha da olurdum ama sesim kısıldı. Rijik kesik kesik madensel bir gülüşle güldü ve yığılırcasına kendini yere bıraktı. Daha fazla gidemem. Yoruldum ve dondum. Burada ölüp gideceğim. Bir adım daha atamam. Yeter. Bir paçavra yığını halinde yere uzandı ve sustu. Sessizce sopasına dayanarak Savali'de durdu. Gözünü Rijik'e dikerek ona bir şeyler söylemek niyetiyle ayak değiştirmeye başladı. Gulay da onlara yakın bir yerde oturmuş çeniliyordu. Ağır ve yavaş dakikalar birbiri peşinden sessizlik içinde geçiyor ve Savali'nin üzerine adeta taşlar halinde yığılıyordu. O Rijik'in baş ucunda durarak burnundan soluyordu. Nihayet ona doğru eğilerek hafifçe omuzuna dokundu, adeta kendini zorlayarak. "Gidelim kardeş," dedi. Rijik başını kaldırmadan sordu. "Nereye?" Savali yavaşça "Karakola," diye fısıldadı. Rijik kımıldayarak "İstemiyorum, gidemem. Eskiden gitmiştim," dedi. Ve doğrulup oturarak eliyle de uzaklarda bir yeri göstererek "Defol," diye ekledi. Savali'nin kımıldamadığını görerek üsteledi. "Defol." Savali içini çekerek "Ben gidemem, bu elimde değil. Seni götürmem gerekiyor. Bana darılma kardeş. Hem ne varmış yani? Orada hem karnın doyacak hem ısınacaksın. Üstelik bak hastasın. Sokağın birinde ölüp kalacaksın. Seni hain seni. Seni satılmış seni. Arkadaşını sattın. Köpeği öldürür gibi seni taşla öldürürdüm. Ama gücüm yok, üşüyorum. Evet hastayım. Orası doğru. Ah bir gücüm yetse, bir gücüm yetse. Aşağılık adam." Rijik yeniden yere uzandı. Savali, "Eh kardeş," diye söylendi. "Durumu anlamıyorsun. Nasıl bir yaşantı sürüyoruz? Kurt yaşantısı. Bu iyi mi sanki? Söyle bakalım." Rijik'in sustuğunu görerek güvenle sözlerini bitirdi. "İnsanca yiyip içebildiğim için sevinçliyim. Ama sen bütün yaşantımı bozabilirdin. Nitekim bu böyle oldu." Savali bunun nasıl olduğunu anlatamadığı için yeniden sustu. Rijik ona bakarak sinsi sinsi, "Peki ya ben?" diye sordu ve öksürmeye başladı. Soğuk toprağın üzerinde bir yılan gibi kıvranarak uzun uzun öksürdü. Tıkanarak ve öksürerek tekrarladı. "Peki ya ben?" Sorusu soğuk sonbahar gecesinde keskin bir ses çıkardı ve ağaçların kederli gıcırtıları arasında kayboldu. Savali susuyor ve düşünüyordu. En sonunda canı sıkkın bir halde sopasıyla toprağa dürterek Ya sen, senin alın yazın böyle dedi. Alın yazısı. Hayır, alın yazısı değil. Sen namussuz olduğun için böyle. Alın yazısı diye bir şey yok. Sadece namussuz insanlar var. Anladın mı? Diye birdenbire bağırdı Rijik. Yeniden bir sessizlik baş gösterdi. Gulay sızlanmasını keserek sokağın orta yerinde yatmakta olan Rijik'in başına yaklaştı ve boğuk boğuk hırlamaya başladı. Savali sopasını sallayarak ona bağırdı. Defol. Sonra Rijik'e dönerek. Bana bak. Grisha dedi. Gidelim. Rijik. Karakola mı diye sordu. Karakola. Rijik adeta inler gibi. Benim yapabileceğim başka hiçbir şey yok mu diye sordu. Ha? Ah seni aşağılık adam. Savali susuyordu. Rijik birdenbire yattığı yerden fırladı ve Savali'nin karşısına dikildi. İster misin gideyim? Hem de artık seninle bir daha mahşer gününden başka hiçbir yerde karşılaşmamak için büsbütün gideyim. İster misin? Kardeş, bunu yapmak olmaz. Hem de hiç olmaz. Seni karakola götürmek zorundayım. Direnmeyi bırak rica ederim. Ne yaparsın? Senin alın yazın böyle. Alın yazından kaçamazsın ki. Savali filozofça, inandırıcı bir biçimde konuşuyordu. Hatta yavaşça Rijek'in omuzuna bile vurdu. Gidemezmişim. Hem de hiçbir yere gidemezmişim ha? Oh, yalan söylüyorsun. Giderim. Hepinizden kaçarım. Benden hiçbir şey alamazsınız. Evet. Hayır kardeş, gidebileceğim bir yer yok. Grisha. Boşuna böyle bir yer arama. Savali içini çekti. Rijek dişleri birbirine çarparak zorlukla ''Ya ırmağa atarsam kendimi?'' diyebildi. Savali titredi, çabuk çabuk. ''Bu da ne demek?'' diye konuştu. ''Bu hepsinden kötü bir iş. İnsan böyle şey söyleyebilir mi? Bu saçma bir şey kardeş.'' Savali böyle söylerken, Rijik'in dişleri birbirine çarpan, mavi, sivri, nedense insana dehşet verecek kadar kararlı yüzüne baktıkça güçlenen sebepsiz bir korku duymuştu. Rijik birdenbire Savali'yi kolundan çekerek... Gidelim dedi ve koşarak öne atıldı. Savali sevinçle çoktan bunu yapman gerekirdi diye bağırdı ve ayakları uzun kürkünün eteklerine dolaşarak arkasından hızla yürüdü. Uzun ve zayıf Rijik koşuyor ve bir şeylere gülüyordu. İri yarı ve ağır Savali kaldırımlarda çizmeleriyle gürültü ederek bir lokomotif gibi soluyor ve Rijik'e yetişmekte zorluk çekiyordu. Rijik'in gülüşü bir deli gülüşü gibi tatsız sesler çıkarıyor ve Savali'nin üzerinde ezici bir etki yapıyordu. Ama o her şeyin tatlıya bağlanmış olmasından sevinçli, sık ve küçük adımlarla önden gitmekte olan arkadaşından geri kalmamaya çalışıyordu. Dur Grisha, o yana değil, sola sapman gerek. Sola, tuhaf adamsın be, sola sola. Rijik adımlarını sıklaştırarak yeniden gülmeye başladı. Sen hep yalan söylüyorsun. Arkadaşının peşinden koşmakta olan Savali ağlamaklı bir sesle Grisha dostum yoksa kaçıyor musun diye söylendi. Hey vazgeç bu olmaz. Sonra ben ne yaparım? Bana acı. Tenha sokak tamamıyla sakindi. Uzun tahta perdeler, bunların ardında ağaçlar ve karanlık. Sokağın ortasında koşmakta olan iki insan gölgesiyle bir köpek hiçbir ilgi uyandıramazdı. Savali bağırıyor, Rijik'in kendisinden kaçacağı korkusuyla yüreği çarpıyordu. Şimdi ırmak kenarına uçuruma varacaklarını, Rijik'in ırmağa atlayabileceğini birdenbire aklına getirdi. Bu ona hız verdi, korkudan dili tutuldu. Ama Rijik ondan çok uzaktaydı. Adeta ortasından kırılmış gibi iki kat olmuş uzun vücudu giderek karanlığa gömülüyordu. İşte şimdi de büsbütün kayboldu. Savali'nin soluğu kesildi. Kaçtım. Rijik'in bu son sözü havada uzun uzun çınladı. Keskin hınç dolu bir kahkaha, bir saniye sonra da gümbürtülü bir su şıpırtısı duyuldu. Savali kollarını açarak ve yorgunluktan tıkanarak uçurumun kenarında duruyor, boş gözlerle aşağıya bakıyordu. Aşağısı karanlık ve korkunç denecek kadar sessizdi. Kapkara soğuk su ağır ağır gürültüsüzce akıyordu. Öylesine ağır ve gürültüsüz ki hareketsiz sanılabilirdi. Ama bulutlar seyreldiği zaman rüzgarın suyun yüzünde nasıl küçücük çırpıntılar meydana getirdiği görülüyordu. Sonra bulutlar yeniden birleşti, su da yeniden hareketsiz, kapkara, korkunç bir hal aldı. Savali uzun uzun suya baktı. En sonunda ne yapması gerektiğini hatırladı. Başını gökyüzüne kaldırarak imdat diye bağırdı ve bağırışının yankılarının sönmesine fırsat vermeden çabucak boynundaki düdüğü çıkardı. Kanlı sonbahar gecesinin sessizliğini korkunç düdük sesleriyle parçaladı. Karanlığın içinde bir takım adamların koşuştuğunu görünce adam suya atladı diye çığlığı bastı. Sonra yanına ilk geleni eliyle tutarak telaşlı telaşlı ekledi. Benim bunda ne suçum var ha?